Ayrım 45.
Ve orada Blanqui, Jana gazetesinde ve açmayı tasarladığı kulüpte çalışmayı önerdi. Ne Tanrı ne Patron gazetesinin yazı işlerinden çıktıktan sonra Potier ve Shitok küçük bir kafeye girdiler ve birer bardak içecek ısmarladılar. Şair eski makiniste Liza'yı sordu. Ben kurtuluşumu o kadına borçluyum. O benim Paris'ten kaçmama, daha sonra da para vererek Londra'dan Amerika'ya gitmeme yardımcı oldu. Onun cesareti ve iyiliği olmasaydı, Versaylıların kurşunlarından ve cana susamış ölümden kurtulamazdım. Ona tüm bunlar için teşekkür etmem gerektiğini okyanusta anımsadım ancak. Onu yeniden görmek isterdim. Artık geç dostum. Bayan Krasotski öleli bir yılı geçti. Ne diyorsun sen? Olamaz. Şiiri o kadar seven ve şiire o kadar duyarlı birisiydi ki. Ona tüm yeni şiirlerimi okumak isterdim. Derken Potier'in yüzü içten acıyla gerildi. Ezop'a benzerliği daha da belirginleşti. Nasıl öldü? Hiç acı çekmeden, aniden, herkesin isteyebileceği bir son. İki küçük kız öğrencisi yanındaymış, piyano dersindelermiş. Piyano çalarken birden müzik sesi durmuş, ihtiyarın başı tuşlara düşmüş. Kendisinin isteğine bağlı olarak hiç tören yapmadan yoksullar mezarlığında toprağa verdik. Adil bir kadındı. Birileri vardır, böbürlenir ve tüm yaşamları boyunca çok değerli olduklarını sanırlar. Diğerleri ise kendi değerlerini bilmezler. Ah Krasotski nasıl yaptı bunu? Haklısın Potier. İnsanların değeri konusunda çok düşünürüm. İşte değer ile fiyat arasındaki farka bir örnek. Jean, beni kurtar bu politik ekonomi dersinden. Bu bilim bir şairin ruhuna hitap etmiyor. Düşüncelerimi bölme. İşte insanın fiyatının değişken olduğunu ve düşebileceğini ama aynı zamanda değerinin artabileceğini düşünmüşümdür hep. Ben anlamam dedi Potier sıkıldığını açık açık belli ederek ve ayağa kalktı. Hayır, bekle Öjen, beni anlamalısın dedi Stok, öfkelenmişti. Peki moruk ama kısa kes. Dinle, örneğin Blanqui, onun değeri büyüktür. Bunu tarih de söyleyecektir. Şu Burjuva'ya sor, onu ben tanıyorum. Bir sucuk fabrikasının sahibidir. O Blanqui'nin 5 kuruş etmeyeceğini söyleyecektir. O Blanqui'yi asmak isteyeceği için fiyatını söyler. İşte benim teorimi anladın dedi eski makinist mutlulukla ve sevinçle Potier'in elini sıkmaya başladı. Unutma insanın fiyatı sık sık düşer. Özellikle cahillerin ve onun düşmanlarının gözünde ama değeri hep artar. Sen yalnızca ekonomist değil, filozofsun da kardeş diye sözcükleri uzatarak söyledi şair ve yeniden oturdu. Şiir ve resimde yaratıcıları hayattayken o kadar çok yapıt değersiz görüldü. Ama şimdi o yapıtlar sonsuza dek korunuyorlar ve en iyi çiçekler gibi yeryüzünü süslüyorlar. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin yetkilileri kovuşturuluyor, tutuklanıyordu. Aileleri ise evsiz ve yiyeceksiz kalıyorlardı. Jenny bu olaylardan çok etkileniyordu ve kendi yeraltı çalışmaları ve illegal yayın dağıtımı konusundaki büyük deneyiminden yararlanarak Almanya'dan Marx'ı ziyarete gelen dava yoldaşlarına çok önemli öğütler veriyordu. Ülkesindeki baskı ve teröre karşı kızışan savaşın sürmesinden mutluydu. Marx ve Engels'in direktifleri doğrultusunda illegal bir örgüt kuruldu ve Liebknecht ile Bebel partiyi yeniden harekete geçirdiler. El ilanları ve çağrıları basan illegal bir matbaa kuruldu. Gençlik ve kadın örgütleri oluşturuldu. Emekçiler yeniden derin bir illegalitede buluştular. Bu zor ve tehlikeliydi. Fakat buna karşılık devrimci militanların cesur kuşaklarını çelikleştiriyordu. Jenny sürekli İsviçre'de Almanlar için yayımlanan Sosyal Demokrat gazetesini okuyordu. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin küçük bir İsviçre kenti olan Viden'deki ilk illegal kongresini coşkuyla karşıladı. Devrim mücadelesi kurbansız düşünülemez. Alman hapishaneleri doluydu, polisle çatışmalarda, protesto gösterilerine katılanlar ölmüşlerdi. Bazı devrimciler yurt dışına kaçmak zorunda kalmışlardı. Londra'da ölümle pençeleşen Jenny, olanakları ölçüsünde onlara defalarca evinde yardımcı olmuştu. Eskisi gibi Marx'ın karısını yakından tanıyan herkes onun özgün zekasına, ölçülülüğüne, bilgilerine kayıtsız kalamıyordu. Bu sıralarda bir ara Londra'ya August Bevel gelmişti. Jenny onu görmek istiyordu. Kendisini çok kötü hissediyordu ve Marx konuğunu hastanın odasına bırakırken 15 dakikadan fazla oturmamasını rica etmişti. Fakat bu süreyi çoktan geçmesine karşın Bebel, Jenny'nin yanından ayrılmıyordu. Bebel onda Almanya'daki en karmaşık siyasal değişimleri mükemmel bir şekilde değerlendiren, kendisinin de beklemediği kadar muhteşem bir insan ve fevkalade bir muhatap bulmuştu. Marx ailesi üzerinde Londra sisi gibi simsiyah bir umutsuzluk dolaşıyordu. Keşke zamanı durdurabilmek ve böylece bu değerli insanın yaşam süresini uzatabilmek mümkün olabilseydi. Fakat günler acımasız bir vurdum duymazlıkla geçiyordu. Yalnızca tasaya yüz vermeyen Jenny, herkesin içinde kendisini mükemmel hissettiğini söylüyordu. Gitgide artan güçsüzlüğüne karşın sık sık tiyatroya gidiyor ve konuk kabul ediyordu. Jenny için Carl'la birlikte Eleanor ve Lenchen de endişe içindelerdi. Engels'in üzüntüsü iki kat daha fazlaydı. Jenny için üzülüyor ve onun sonunun Carl'ı da yok edeceğini görüyordu. Çek defteri yanımda diye yazıyordu Marx'a seyahatteyken. Bir şeyler gerekliyse çekinme ve yaklaşık olarak gerekli miktarı belirt. Karını hiçbir şeyden mahrum bırakmamalısın. O istediği her şeye ya da sizin düşüncenize göre kendisine mutluluk veren her şeye sahip olmalı. Tam böyle bir zamanda Jenny Chen Longen'in 4. oğlu Marcel doğdu. Mutlu olan dede Fransa'ya şunları yazıyordu. Sevgili Jenny Chen, başarılı doğumunu kutluyorum. En azından sen bize yazı yazabildiğine göre her şeyin yolunda olduğunu sanıyorum. Ailemizin kadınların yarışı, yeni konuğun gelişiyle insan soyunun en iyi yarısının sayısının artacağını umuyor. Ben ise tarihin bu dönemecinde doğan çocuklardan erkek cins olanı tercih ediyorum. Onların önünde insanlığın bir zamanlar yaşamış olduğu devrim süreci var. Şimdi yaşlı olmak ve görmek yerine yalnızca öngörmek olanağına sahip olmak kötü. Yeni konuk hemen hemen senin, Jenny'nin ve benim doğum günümde dünyaya geldi. O da bizim gibi neşeli Mayıs ayında teşrif etti. Annen bana anlaşılacağı gibi, belki Tusi kendisi yazmaya zaman bulacaktır, sana en iyi dileklerini iletmem görevini verdi. Fakat eğer insanların güçsüzlüğünü gizlemekten öteye gitmiyorsa, yalnızca dilekte bulunmak neye yarar? Umarım zamanla uygun bir hizmetçi bulursun ve ev işleriniz yoluna girer. Böyle kritik bir anda senin bu denli çok uğraşın olması beni biraz endişelendiriyor. Son mektubuna bakılırsa Johnny'nin sağlığı düzeliyor. O gerçekten de şahsen tanışma şerefine eriştiğim diğer 3 çocuk içinde en zayıf olanı. Ona dün parkta gezerken bizim Maitland Park'ta birden bana parkın dev cüsseli bekçisinin geldiğini ve vedalaşırken görevini bıraktığı ve yerine daha genç kuvvetlerin geleceği gibi önemli bir haberi ilettiğini bildir. Onunla birlikte Lord Southampton'ın kodamanlarından biri daha yok oluyor. Londra'da son zamanlarda John Bull'a Ali Cenaplığından dolayı hayran olma zevki tattırdığı için Disraeli'ye övgü budalalığı baş gösterdi. Tabuta girmeden önce azametle göklere çıkardıkları insanı çürük elmalar ve çürük yumurtalarla karşılayan aynı insanlar değil miydi? Bu aynı zamanda alt sınıflara onların doğal başkanları sıcak koltuklar uğruna birbirlerinin boğazına sarılsalar da ölümün egemen sınıfların önderlerinin daima yüce ve mükemmel insanlar olduğu gerçeğini ortaya çıkardığını öğretiyor. Gladstone çok ince bir düzenbazlık yaptı ama bunu yalnızca kalın kafalılar, partisi anlamıyor. İngiltere'de de olduğu gibi. İrlanda'da toprağın değeri düşürülmeden hemen önce Birleşik Devletler'den tahıl ve canlı hayvan dış alımı sonucu toprak sahiplerinin hazineye artık gerçek değerinin çok altında bir fiyata toprak satabilmeleri için devlet hazinesini onların emrine sundu. İstisnai olarak hiç de İrlanda'nın güçlükleri olmayan, İrlanda'daki toprak sorununun gerçek güçlükleri o denli büyük ki, sorunun tek doğru çözüm yolu İrlandalılara omruye, otonomi sağlamak ve böylece onları sorunu çözmeye zorlamaktır. Fakat John Bull bunu anlamayacak kadar kördür. Şu anda Engels de geldi. Sana yürekten selam gönderiyor. Mektubu postaya verme zamanı oldu ve erteleyemeyeceğim için burada kesmek zorundayım. Jenny, Harry ve sevimli Wolfe. Gerçekten de harika bir çocuk. Ayrıca baba Longe'ye selamlar. Senin oğul Nick. Havanın kapalı olduğu iç karartıcı bir gün Jenny kendisini oldukça kötü hissediyordu. Len Chen onun başucunda sevgili afacanı Johnny Longhi için minnacık çoraplar örüyordu. Jenny düşüncelere dalmıştı ve onun hızla zayıflamış kül rengi yüzünde çektiği acılara rağmen bazen hafif, tatlı bir gülümseme beliriyordu. ''Biliyor musun ne düşünüyorum Naim?'' diye sordu arkadaşına. ''Bir an önce iyileşmeyi'' diye yanıt verdi Len Chen ve heyecanını gizleyebilmek için öksürdü. ''Hayır Len Chen, bizim birbirimizi aldatmamıza gerek yok. Sen duyguları vasat bir kadın değilsin. Sen çok güçlü bir insansın. Fakat daha da güçlü olman gerekecek. Ben olmadığımda zavallı marifliğe destek olacaksın. O günlük yaşamda koca bir çocuk ve yokluğum onun için çetin bir deneyim olacak. Ben onun dayanamayacağından korkuyorum. Sen ve Engels onun dayanabilmesine yardımcı olacaksınız. Ağlama öyle hemen. Bensiz kalacağınız zaman üzerine konuşmayacağız. Biliyor musun Len Chen, bugün hep Mariplin'in bana yazdığı şiirleri anımsadım. O hiçbir zaman iyi bir şair olmadı ama her dizeye çok içten duygular yükleme yeteneğini gösterdi. O seni sevdi, seviyor ve hep sevecek dedi Len Chen. Ve ben de sevgili Jenny, laf aramızda Bayan Marx gibi bir kadını sevmeyecek bir insan düşünemiyorum. Bu saçmalık ama. Peki peki kızma. Ben Carla, sana, çocuklara ve diğer birçok insana gerekli olduğumu biliyorum. Hiç de ölmeye niyetim yok. Hayır hayır, yaşayacağım inan bana. Bu arada giriş kapısı çaldı ve Len Chen el işini bırakıp odadan çıktı. Jenny yastığın altından el yazması şiirlerin olduğu defteri çıkardı. Masanın üzerindeki lambayı kendine doğru çekti ve 19 yaşındaki Marx'ın kendisine yazdığı soneleri okumaya başladı. Kocasıyla birlikte bu acemi şiir denemeleriyle ne kadar da alay ederlerdi. Uydurma, etkisi zayıf düşünceler diyordu Marx kendi şiirleri konusunda. Ama bunlarda ne büyük bir aşk gizli diye itiraz ediyordu içinden Jenny. Jenny, gül. Neden tüm şiirlerin bendeki adı aynı? Jenny'ye diye şaşırdın mı? Çünkü yeryüzünde bir tek sen varsın. Benim için esin kaynağı, dehamın avuntusu, ruhumu aydınlatan bir umut ışığısın. Her şeyi senin adında görürüm. Jenny adı her harfiyle bir mucizedir. Onun çıkardığı ses büyüler beni. Onun melodisi benim için her yerde, büyüleyici bir masaldaki iyi ruh gibi, bir ilkbahar gecesinde ayın titreyişi gibi, altın telli bir sitarın ince sesi gibi. Jenny arkasındaki yastıklara yaslandı ve gözlerini kapattı. Kendisini o denli zayıf hissediyordu ki sanki damarlarını kesmişlerdi de yaşam tüm kanıyla birlikte vücudunu terk ediyordu. Ve belleğinde sevdiği insanın soneleri duyuluyordu. Jenny gülümsüyordu. Senin adınla saymadan sayfaları binlerce kitap doldurabilirim. Öyle ki kitaplarda düşüncelerimin alemi uğuldasın. İrademin, eylemlerimin kaynağı fışkırsın. Ebedi çehre belirdi yaşamda ve tüm şiir dünyası doğdu ve evrenin tükenmez ışığı ve tanrıların coşkusu, yeryüzünün hüznü. Jenny adını seslenebilirim. Sıra sıra yıldızlara ve evrenin esini getirir bana mutluluk haberi gibi. Sonsuza dek ben tekrar tekrar şarkısını söyleyebilirim onun ve malum olur ki herkese Jenny adı kendisidir aşkın. Jenny, yaşamın kendisine gücü ve sadakati açısından Romeo ve Juliet, Paolo ve Franceschi'nin duygularıyla kıyaslanabilecek bir aşkı nasip etmekle cömert davrandığını düşünüyordu. Söz nedir ki? Gevelemek, saçmalamak için. Duyguların yüceliğini ifade etmek ve bir devdir benim aşkım. Heybeti dağları devirecek. Sözler ki ruh hazinesinin hırsızıdır. Hep soysuzlaşır ve küçümserler. Edepsiz bir bakıştan korkanlar, sözcüklere sığınmayı severler. Jenny, gök gürültüsü olsaydım eğer, sözlerimle egemen olsaydım çevreme, tüm yeryüzüne, parlak şimşeklerle yazar, sana aşkımı ilan etmek isterdim. Tüm dünya sonsuza dek unutmasın diye. Jenny, gençliğinde olduğu gibi, kendisine yazılmış aşk sözcüklerini dikkatle dinlerken, Len Chen yanında iki Rus'la antreye geldi. Onlardan birisi Marx'a defalarca gelmiş ve Kibalçiç, Jelyabov ve Perovskaya'nın arkadaşı olan Leo Hartman Diğeri ise Hartmann gibi illegal halkın iradesi örgütünün üyesiydi ve Rusya'dan yeni gelmişti. Helen Demuth'a onu Nikolay Morozov tavsiye etmişti. Küçük meraklı gözleri hep gülümsüyor ve ilgiyle çevresini süzüyordu. Marx henüz Britanya Müzesi'nin okuma salonundaydı ve gelenleri Eleanor kabul etmişti. Bu hoş kızla söyleşi İngilizce başladı. Fakat sonra Rusların kendinden daha emin olarak konuştukları Fransızca'ya geçti. Eleanor Rusya üzerine bilgi alıyordu. Ne diyebilirim ki dedi Morozov. Ülkem lokomotiflerin çektiği vagonların çalıştığı Rusya'da, yüzyılın en yüksek teknik başarısı olan atların koşulu olduğu arabadan uzak, Londra metropoliteni gibi geri kalmış durumda.